Ayrım 12.
Bütün bunlar daha bebekken beyne yerleştirilen minicik bir verici sayesinde olacaktır. Yani yalan bitecektir. Bütün bunlar 100 yıla kadar olmaz mı diyorsunuz? Peki 200 yıla kadar da olmaz diyebilir misiniz? Onu diyemezsiniz. Şimdi hangi toplumların dünya vatandaşlığına daha hazır, hangi toplumların daha uzak olduğunu belirleyebilir miyiz? AT ülkeleri herhalde çok daha hazır durumda. Ya Uganda ne durumda? Henüz o kadar hazır değil Uganda. Neden hazır değil? Kendi için önemli sayılan Ugandalıların, yani zengin ve yönetici olan Ugandalıların, Uganda dışına çıktıklarında 2 metrelik değerleri olmadığı için hazır değil. Onlar çaresiz kendi aşırı cehaletlerine rağmen cakalarını rüzgarlandırmak için Uganda devletiyle Uganda bayrağının arkasına sığınmak zorundalar. Sanki çok önemli ve çok yurtsever kişilermiş gibi. Geleceğin modeli elbet Uganda'dan çıkmayacak. Amerika'dan, AT'den, Avrasya'dan, devletler arası konfederasyonların hızla serpileceği yakın doğudan çıkacak. Türkiye'ye gelince, Türkler de dünya vatandaşlığını önce bir hayli yadırgayacaklar ama sonra zamanla alışacak onlarda. Önümüzdeki yüzyıl harika bir yüzyıl olacak. Ne kendini dev aynasında görmek kalacak, ne martavalcılık kalacak, ne de üçkağıtçılık. Ne mutlu 21. yüzyıllıyım diyene. Daha da ötesi 22. yüzyıllıyım diyene. 15.9.1993. Orta çağ fokurtusu bilgisayarla aşılır. Sülfür asidinin içine bir lokma bakır attığınızda bir fokurtudur başlar. Ne kadar zaman sürer bu fokurtu? En sonunda geriye biraz su, biraz da kimyasal tepkilerden arınmış bakır sülfatı kalıncaya kadar. O öfkeli hengame sırasında bir miktar münasip hidrojen de uçup tüymüştür. Doğanın bir parçası olan insan toplumları da doğayla daha uyumlu bir ahengin dengesini tutturuncaya dek ister istemez bu tür fokurtulardan geçmek zorunda kalırlar. Şimdi Türkiye'de böyle bir dönemi yaşıyor. Yat, kat, arsa, parsa ve daha ne varsa hapazlamalar, bombalı saldırılar, cinayetler, küfürleşmeler, kışkırtıcı demeçler, milliyetçi babalanmalar, dinsel örgütlenmeler ve toplu eylemlerden bireysel cinnetlere kadar crescendo çekmeye başlayan anlamsız bir tepişme. Köylü tabana dayalı ortaçağ uzantılı höt-hötçülükten ibaret bir yapılanmanın çatırdamasıdır bu. Tabii bu arada uçup tüyen bir miktar münasip hidrojen. Dengeler ne zaman sağlamına kurulur ve ortalık durulur? 50 yıl önce olsa çok daha zordu. Şimdi bilgisayar döneminde doğanın kendi diyalektik niteliğine uygun bir düzenleme çok daha çabuk sağlanıyor. Dört dörtlük bir demokrasinin gerçek güvencesi, adalet örgütüyle güvenlik güçlerinin teknik donanımıdır. Önce adalet sarayları, yargıçların kalesi sayılacak görkemli, konforlu ve en üst düzeyde teknik donanımlı bir özellikte olmalı. Tıpkı bankalar gibi tüm mahkemeler ve arşivleri son sistem bir bilgisayar ağı içine alınmalı. Öyle ki Tarsus sulh ceza yargıcı gerek duyduğunda Kadıköy Asli Hukuk Mahkemesi'nin dosyalarına girebilmeli. Güvenlik güçleri de böyle bir ağın içine alındığında 12 milyon ailenin de gerek adres, gerek uğraş, gerek tapu ilişkileri disketlere döküldüğünde. Türkiye'nin röntgeni de, tomografisi de toplumun hangi odaklarda hareketlendiği de ayna gibi çıkar ortaya. Hem de bir tek daktilo sesi duyulmadan, yazışmalara, havale etmelere, paraflara ve imzalara gerek kalmadan. Çok mu zordur sanıyorsunuz Türkiye'yi böyle bir saydamlık için almak? Yok canım. Terörle mücadele için 3 yılda harcanan bütçe dışı 800 trilyonun 1/4'üyle gerçekleşebilir bu. Neden böyle normal ve çağdaş bir yol benimsenmemiştir de sanki 1. Selim'den 1. Ahmet'e kadar 100 yılı aşkın sürmüş olan Celali isyanları dönemini yaşıyormuşuz gibi asayiş sorunları genel kurmaya havale edilmiştir, onu biz bilemeyiz. Bize göre teknik bir devlet yapılanmasında asla olmaması gereken çok pahalı bir iş yapılmıştır. Devlet organizmasındaki iş bölümünde ordular iç asayişten sorumlu değillerdir. Zaman zaman araç gereç, uzman ve istihbarat desteği verseler bile. Türkiye bilgisayar ağırlıklı teknik bir devlet düzeyine ne kadar zamanda gelebilir? Hiç kaygınız olmasın, 15 yılı bulmaz bile. Bilgisayar endüstrisi de buna zorlayacaktır Türkiye'yi. Bilgisayar şampiyonu Türkiye'de martavallar yarı yarıya azalacaktır. Hamahlatlık elenecektir. Devlet kapılarında sürünme azalacaktır. Matematiksel bir yargı egemenliği başlayacak ve faili meçhul cinayetler dönemi son bulacaktır. Geleneksel kültürümüzün nasırlaşmış bir bölümünü oluşturan çalıp çırpma açık gözlülükleri dahi bugünkü azgınlıklarından vazgeçip kendi normaline dönebilir. Yani efendim, doğanın kendi ahengine ters düşmeyen akılcı bir toplum yaşamı. İçinizi karartmayın. Fokurdasa da, tokurdasa da insanlık geriye gitmez. Evrenin düzeni inançlara göre değişmez. İnsanlar hangi dine inanırlarsa inansınlar, ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister Budist, ister Meccusi olsunlar. Yahut bunlardan hiçbirine inanmasınlar. Hepsi de yine evrenin yasalarına uymak zorundadırlar. Su içmeden, yemek yemeden ve uyumadan yaşayamazlar. Korunmadan seviştikleri zaman çocukları olur ve bir süre sonra mutlaka ölürler. Kollarını çırparak uçamazlar. Bir metrekareye 50 kişi birden sığışamazlar. 10 metre yükseklikten atlayamazlar. Ne Müslüman olmak yeter bunları aşmaya, ne Yahudi olmak, ne Hristiyan olmak. Tüm insanlığın çaresiz uymak zorunda kaldığı bu evren yasalarını dilerseniz birer tanrı buyruğu olarak da değerlendirebilirsiniz. İster şu inançta olsun, ister bu inançta olun. İster inanın, ister inanmayın. Aygıt kullanmadan 5 dakika bile suyun dibinde kalamayacağınıza göre. Demek ki evren yasaları yahut tanrı buyrukları insanların inanç ve eğilimlerine hiç mi çaldırmadan hepsini kurumuş çiroz hevenkleri gibi aynı ipe dizmektedir. Hem de öyle dizmektedir ki ibadet etseniz de dizmektedir, ibadet etmeseniz de. Ne Gregorian olmakla kurtulabilirsiniz bundan, ne Protestan olmakla, ne Sünni ne de Alevi. İnsanın yeryüzünde sadece 2 milyon yıldan bu yana var olduğu söylenir. Özellikle sinema gündemine daha sık gelmeye başlayan eski zaman dinozorları ise 75 milyon yıl önce yaşamışlardı. Üstelik 150 milyon yıl boyunca. Sonra birden kayboluverdiler ortalıktan. Birdenbire öyle nasıl kayboluverdiklerinin nedeni bir türlü kesin saptanamıyor. Kimi sayıları çok arttığı için yaşam alanları iyice daraldığından kaybolup gittiler diyor. Kimi aşırı beslenmeden ötürü erkek dinozorların iri hayaları apış aralarına sürtüne sürtüne kısırlaştı da ondan kaybolup gittiler diyor. Kimi o dönemde bir buzul çağına girildi ondan kaybolup gittiler diyor. İnsanlık 148 milyon yıl daha kalabilecek midir yeryüzünde? Çok kuşkulu. Müslüman olsalar da, Yahudi olsalar da, Hristiyan olsalar da, inançsız olsalar da 10 milyon, 100 milyon, 500 milyon, 1 milyar, 2 milyar, 5 milyar yıl sonra tıpkı dinozorlar gibi hiç gelmemişçesine kaybolup gideceklerdir sonsuz bir boşluğun içinde. Sonra daha kim bilir neler olacak? Çünkü arz küresi 50 milyar yıl daha duracak zaman yolu galaksisindeki toplu iğne başı kadar görünen kimliği içinde. Ve sonra o da kaybolup gidecek. Tanrı'ya inansanız da böyle olacak bu, inanmasanız da. Ne inanmak değiştirebilir evrenin düzenini, ne inanmamak. Bir başka anlatımla Tanrı, canlıların keyfine bırakmamıştır buyruklarının uygulanıp uygulanmamasını. Sadece o buyrukları yani evrenin düzenini merak ederseniz mucizeler gösterme olanağına kavuşursunuz. Uzayda da yürüyebilirsiniz, ayın üstüne çıkabilirsiniz, bir anda bütün evlerde görebilirsiniz. Oturduğunuz yerden bir başka gezegenlerin yakın plan fotoğraflarını izleyebilirsiniz. Ama Tanrı'yı ve onun yansıması olan evreni merak etmezseniz hiçbir mucize gösteremezsiniz. Dualarınız teke tek bir pazarlıktan ibaret kalır. Ben sana sığınıyorum. Sen de beni ölünce cennetine kabul et ya Rabbi. Yunus Emre daha 700 yıl önce bu tür teke tek bir pazarlığa benzeyen ibadet alışkanlıklarından hoşlanmadığı için yazmıştır o ünlü nefesini. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni gerek seni. O yüzden o da mucizesini göstermiş ve hala unutulmamıştır. 25.6.1995. Solun minik tarihçesi. 16. Louis Bourbonların eski bir yönetim geleneğini uygulamaya kalkmış ve sınıflar meclisini toplayarak vergilerin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunmak istemişti. Aristokratlar kralın sağ yanında, halk temsilcileri sol yanında, ruhban sınıfı da tam karşısında yer almıştılar. Halk temsilcileri geleneklere göre 3 gün sürmesi gereken sınıflar meclisinin bundan böyle bir danışma meclisi olarak sürekli toplanmasını istemişlerdi. Fransız devriminin ilk adımı kralın sol yanında oturan halk temsilcilerinin imparatorluk yönetiminde köklü bir değişim sayılan bu isteğiyle atıldı. Ve dünya siyaset edebiyatına solculuk kavramı böyle girdi. Halk kitleleri yararına köklü değişiklikler ve yenilikler isteyen siyasal örgütlerle siyasetçilere sol ve solcu denildi. Türkiye'de solculuk neredeyse 1961 anayasasına kadar vebalı olmak gibi bir şeydi. Bir kez adın solcuya çıktı mı ne polis ayrılırdı peşinden ne de kolay kolay bir iş bulabilirdin. Kasaba demagogları kürsüye çıktıklarında İslam dininde sağ elle sağ ayağın, sol elle sol ayağa göre daha makbul olduğunu söylerlerdi. Her işimizi sağ elimizle yaptığımızı, sabahları evden çıkarken ilk adımımızı sağ ayağımızla attığımızı, sol elimizle de sadece taharetlendiğimizi anlatırlardı. Mussolini'nin tek parti dönemindeki İtalyan ceza yasasından alınmış 141 ve 142. maddeler, emekçi sınıfına dayalı siyasal bir örgüt kurmayı da yasaklıyordu. Emekçi sınıfının durumunu anlatmayıydı. 141. madde Komünist Partisi kurmakla ilgiliydi. 142. maddede komünist propagandası yapmakla. Ayrıca komünist propagandası yapmanın cezası gizli komünist partisi kurmaktan daha ağırdı. Çünkü Mussolini döneminde bu maddeleri formüle eden Manzini ile Croce henüz eyleme geçmemiş gizli bir komünist partisiyle propaganda eylemine geçmiş bir parti arasında fark gözetmişler ve propaganda eylemine geçmiş olmanın cezasını daha ağırlaştırmışlardı. Ancak bizde 142. madde salt gizli partiye ait bir propaganda olarak ele alınmıyordu. Bulgaristan'ın domates ihracatında dünya birincisi olduğunu, bakla gibi imzanla günlük bir gazetede yazdığın zaman dahi hakkında komünist propagandası yapmaktan ağır ceza mahkemesinde dava açılıyordu. Yani Türk demokrasisi Mussolini faşizminden çok daha değişik, katı ve tutarsız uyguluyordu 142. maddeyi. Fransız devriminden sonra halkın temsilcileri de yavaş yavaş ikiye ayrıldılar. Bu kez de burjuvaların haklarını savunanlar sağcı, emekçilerin haklarını savunanlar solcu sayıldı. Ve derken Marksist diyalektik girdi devreye. Marx'a göre evrende her şey tez ve antitez olarak zıtlaşa zıtlaşa durmadan değişiyordu. İnsan toplumları da evrenin bir parçası olduğuna göre onun da evrenle uyumlu olarak sürekli bir değişim içinde olması gerekiyordu. Ne var ki kol gücünü enerji kaynağı olarak kullanan sermaye sınıfı böyle bir değişime karşı çıkıyor ve emeğin sömürüsünden sağladığı artı değeri değiştirmek istemiyordu. Yeni teknolojiler için yatırımlar yapılsa ve işçilerin kol gücü en ucuz enerji kaynağı olmaktan çıksa, sınıflar arasındaki uzlaşmaz yani olumsuz çelişi yeni bir sentez platformunda uzlaşmalı yani olumlu çelişiye dönüşecekti. Bugün işçi sınıfının yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilmeye başlaması, gelişen ve değişen teknolojiler sayesinde toplumdaki olumsuz çelişinin olumluya dönüşmekte olmasındandır. Gagarin'in uzaya gitmesiyle başlamıştır bu yeni dönem. Dünyadaki 150 yıllık siyaset tablosunda Marksizmin çizdiği varyantları, sosyalist partilerle sosyal demokrat ve işçi partilerinin programlarını, bu programlardaki değişiklikleri ince ince gözden geçirmekte elbet yarar vardır. Ne yapmalı ki gerçekte tüm takım taklavatıyla kapitalizm bu köye uğramadığı için Marksizm de tüm boyutlarıyla pek uğramamıştır. Ve Türk siyasal hayatı dünyadaki siyaset akımlarıyla siyaset topografyasının bir hali dışında kalmıştır. 14.1.1995 Marksizmi anlamadan ilerici olma divaneliği. İngiliz kitaplığında sosyalizm, Marx ve Marksizm üstüne yazılmış kitap sayısı 40 bin dolaylarındadır. Türkiye'de bu sayı 100'ü ya geçer ya geçmez. Soru şudur. 100 yıllık ülke yönetiminde Jön Türkler, İttihatçılar ve Cumhuriyetçiler gibi iktidarı ele geçirmek isteyen ve geçiren siyasal örgütler kendilerini devrimci ilan ettikleri halde neden sosyalizmden de, Marx'dan da, Marksizm'den de bu kadar ürkmüşlerdir? Ta eski Roma ve Yunan'dan bu yana toplumsal değişimlerle toplumsal değişim özlemlerinin en güçlü düşünce ve eylem ırmağı sosyalizm tarihidir. Ne pahasına olursa olsun iktidarı ele geçirmek isteyen Türk siyasal örgütleri neden böyle bir tarihi yok saymışlar ve benimsenmesini de yasak etmişlerdir? Çünkü efendim, sultanlığı devirmek ve tahtın yerine geçmek isteyen Türk siyasal örgütlerinin liderleri doğru egemenin dediğidir. İlkesinin değişmesini istememişlerdir. Oysa sosyalizm tarihi ve özellikle Marksizm, siyasal iktidarların biçimlenmesinde üretim biçimleriyle üretim ilişkilerinin motor rolü oynadığını saptamıştır. Ve bir toplumda altyapıyı oluşturan üretim biçimleriyle üretim ilişkileri değişmedikçe, iktidardaki siyasal kadroların değişmesiyle toplumun değişemeyeceğini ortaya koymuştur. Gerçi üst yapı sayılan siyasal iktidarların üretim biçimleri üstünde etkileri vardır. Ama asıl ana motor üretim zincirinin bizzat kendisi ve yarattığı ilişkilerdir. Türk siyasal yöneticileri daha çok hazineden geçinmeli oldukları için köylülüğü bir türlü aşamamış olan Türkiye'de çok ilkel olan üretim biçimleriyle ilişkilerinin ön plana çıkmasını ve gündeme gelmesini istememişlerdir. Bu nedenle de doğru egemenin değildir ilkesinden vazgeçmemişler, bu ilkenin sosyalistlerce fosatılmasından korkmuşlardır. Peki ama 100 yıl önce sultanlığı yıkmak isteyen ve kendilerini devrimci sayan, örneğin Jön Türklerin yaklaşımı ve kafasındaki şema neydi? Onlara göre Batı tipi Osmanlı zabitleriyle aydınlar, ilerici köylülerden oluşan neferler de gericiydi. Şayet gerici ve cahil halk kalabalığı doğru egemenin değildir ilkesine uygun olarak eğitilirse Türkiye'de çağdaş bir ülke olabilirdi. Sosyalizm ise üreticilerin sosyalist bir örgüt içinde siyasal iktidara bizzat ağırlıklarını koymadan salt hazineden geçinenlerce, yani hem üreticileri baskı altında tutup hem de üretimden en büyük payı bölüşenlerce toplumun değişebileceğine inanmaz. Bu yüzden Türk siyasal yöneticileri sosyalizmi bir umacı olarak görmüşler ve ilericiliği de kendi tekerlerinde tutmaya kalkmışlardır. Değişen üretim biçimleriyle ilişkileri yüzünden hızla değişmekte olan dünyamızda bugünkü Marksizm de kapitalizmi bir sömürü düzeni olarak gördüğü dönemi aşmış ve saydam olma şartıyla sermayeyi gitgide bilimselleşen ekonominin teknik bir verisi olarak değerlendirmeye başlamıştır. Çünkü sermaye enerji kaynağı olarak kol gücünü kullanmaktan vazgeçmeye ve pazarları büyütmek için halk kitlelerini de zenginleştirmeye yönelmiştir. Bu büyük değişimin ilk adımı Gagarin'in uzaya gitmesi ve üretim biçimlerinde çok ileri teknolojilerin kullanımıyla atıldı. Yani efendim, Marx'ın üretim teknolojileri değiştikçe toplumlar da değişir görüşü doğru çıktı. Böyle bir değişimin gerçekleşmesinde sosyalistlerin çok büyük etkisi olduğu inkar edilebilir mi? Yazık ki Türkiye bunu hiçbir zaman anlayamadı. 29.1.1995. Biraz daha Marx. Televizyon reklamlarında da sık sık tekrarlanan bir söz var. Tek değişmeyen şey değişimin kendisidir. Marx'ın sözüdür bu ve Marksizmin temel felsefesini yansıtır. Evrende her şey tez, antitez çatışmalarından yeni bir sentez ve yeni bir sentezden de daha üst düzeyde tekrar bir tez antitez çatışması yaratarak durmadan değişir. Marx'a göre insan toplumu da evrenin bir parçasıdır ve evrendeki sürekli değişime mutlaka uymak zorundadır. Sen istesen de uymak zorundadır, sen istemesen de uymak zorundadır. O nedenle kim istemezse istemesin, insan toplumu da sürekli değişim halindedir. Marx'tan önceki sosyalist düşünürlere 16. yüzyılın başında yaşamış olan Thomas More'un ünlü kitabı Ütopya'dan Kinaye, Ütopyacı Sosyalistler denmesinin nedeni bu düşünürlerin çok daha adaletli bir toplum düzenini sadece hayal etmiş olmalarıdır. Onlar ne evrendeki diyalektik değişimi görebilmişler ne insan toplumunun da evrenin bir parçası olduğunu fark edebilmişlerdir. Marx ise insan toplumunun da evrenin bir parçası olduğu için evrendeki değişime çaresiz uymak zorunda olduğunu ilk benimsemiş olan düşünürdür. Ve toplum, evrenin değişim yasasına uya uya Ütopyacıların sadece bir hayal olarak gördükleri en sağlıklı düzeni mutlaka yaratacaktır. Bundan kaçınılamaz. Bu bir istek yahut bir tercih sorunu değildir. Bu bir evren ahenginin yasasıdır ve gerçekleşmesini engellemek mümkün değildir. Marx'ı Ütopyacı sosyalistlerden ayıran özellik de budur. Ütopyacılar daha adaletli bir toplumun sadece hayalini kurmuşlardır. Böyle bir hayalin gerçekleşmesini temenniden öteye gidememişlerdir. Marx ise insan toplumunun daha üst bir düzey topluma dönüşmesinin kaçınılmaz ve önlenemez olduğunu görmüştür. Marksist sosyalizme bilimsel sosyalizm denmesinin nedeni de budur. İnsan toplumu evrendeki değişim yasaları gereği sosyalist bir evreye geçecektir mutlaka. Marx'ın bu görüşü neden yüz milyonlarca insanın ölümüne neden oldu? Teknolojinin bugünkü kadar gelişmemiş olduğu dönemlerde sermaye sınıfı, üretim süreci içinde işçi sınıfının kol gücünü çok önemli bir enerji kaynağı olarak kullanıyor ve bu enerjinin somut bir değer olarak sermayeye eklenmesini sağlıyordu. İşçi sınıfının üretimde harcadığı enerji, somut bir değer olarak kendisine geri dönmüyor, sermayeye ekleniyordu ve proletarya köküne kadar sömürülüyordu. Sermaye sınıfı bu düzenden çıkar sağladığı için bunun hiç değişmemesini istiyordu ve bunu mümkün görüyordu. Onun için de adları tutucuya çıkıyordu. Marksistler ise evrendeki değişim yasaları gereği bu düzenin de mutlaka değişeceğine inanıyorlar ve onu değiştirmeye çalışıyorlardı. Bunun da anahtarı olarak üretim makinelerine ait mülkiyetin sermayecilerin elinden alınmasını öngörüyorlardı. Sınıfsal çatışmalar ve kavgalar bundan çıkıyordu. Ne zamanki Sovyet devrimi tüm dünya işçilerini kucaklama teorisine dayalı işçi sınıfı devletini kurdu, doğru kurdu, çarpık kurdu ayrı bir sorun, işçi sınıfı enerjisinden sermayeye yapılan ekleme son toplamda uzay teknolojisinin yatırımına dönüştü. Ve teknolojinin öylesine bir önü açıldı ki sermaye sınıfının kol gücünü kullanmaya ihtiyacı azalmaya başladı. Evrenin bir parçası olan insan toplumu da evrenin değişim yasalarına uyarak hızla değişmeye başlamıştı. Eski tutucular durmadan yeni teknolojiler üreterek değişimi durmadan hızlandırmaya koyulmuşlardı. Vaktiyle değişim isteyen işçi sınıfıyla her şeyin durduğu gibi durmasını isteyen sermaye sınıfı arasındaki görüş ayrılığı bitmişti. Sermaye sınıfı da durmadan ürettiği yeni teknolojilerle değişimin önünü açıyor ve onu hızlandırıyordu. Marx'ın deyimiyle insan toplumu sınıflar arası antagonist çatışmadan sınıf çatışmasının bittiğinden antagonist evreye geçiyordu. Yani uzlaşmasız çatışmadan uzlaşmalı çatışmaya. Siz ister buna endüstri sonrası toplumu deyin, ister bilgi toplumu deyin, ne isterseniz deyin. Dünya globalleşmeye, dünya vatandaşlığına ve evrensel bir sosyalizme doğru gidiyor. Marx, değişmeyen bir tek şey vardır, o da değişimin kendisidir derken %100 haklı çıkmıştı. 24.6.1992. Bilinç nedir, bilgi nedir? Türklerin genellikle tarih ve hukuk bilincinden yoksun olduğu söylenir. Ama bilincin ne olup ne olmadığı üstünde kimse pek durmaz. Konunun felsefi ve psikolojik yönünü bir yana bırakalım ve toplumsal bir mayalanmadaki pratik özelliğine bakalım. Bu anlamıyla bilinç gerek toplum gerek birey olarak karşılaşılan söylem ve olayların nedenleriyle kaynaklarını daha geniş bir çerçeve içinde otomatik bir akıl dürtüsüyle hemen kurcalamaya ve sorgulamaya kalkmaktadır. Diyelim bir siyasetçi, hamaset duygusallığını gıdıklayıp alkış toplamak için şanlı atalarımızın Viyana kapılarına kadar nasıl gittiklerinden dem vuruyor. Tarih bilinci pekişmiş bir toplumda hemen bir merak refleksi açıverir sustalı çakısını. Neden Viyana kapılarına kadar gitme gereği doğdu? Böyle bir sefer halka neye mal oldu? Beklenen sonuç alınabildi mi? Alınmadıysa sefere çıkma gereğinin havada kalması ne gibi çözümsüzlükler yarattı? Tarih bilinci kendiliğinden şahlanan öylesine kolektif bir meraktır ki sadece söylenenlerle yetinmez, neden sonuç ilişkilerinin zincirini daha uzunlamasına merak etmeye başlar. Ve bu merakı sağlıklı bir tarih bilgisi yanıtlar. O nedenle de tarih bilinci başka şeydir, tarih bilgisi başka şeydir. Bilinç hemen sorgular, bilgi hemen yanıtlar. Demagojiye sapmadan ve propagandaya dönük yakıştırmalara kaymadan yanıtlar. Örneğin gerek 1. Süleyman'ın gerek 4. Mehmet'in Viyana seferleri sonuçsuz kalmış ve anlamsız bir savurganlıkla hazinenin boşalmasına neden olmuştur. Her ikisinin de abartmalı övünmelere tramplen olarak kullanılması toplumda tarihsel bir bilincin bulunmamasından ötürüdür. Gelelim hukuka. Hukuk bilinci ile hukuk bilgisi de ayrı ayrı kategorilerdir. Bir toplumda hukuk bilinci yeterince kristalize olmuşsa önüne gelenin önüne geleni suçlamasıyla hemen ortaklığa girmez. Suçun hangi yasa maddesine göre suç sayıldığını merak eder önce, sonra da o maddenin gerçekten çiğnenip çiğnenmemiş olduğunu gösteren kanıtları, sonra da savunmayı. Toplumsal bir hukuk bilincinin her siyasal suçlamada suçlamanın dayanakları üstüne uyanan merakını, hukuk bilgisiyle donatılmış olan kadrolar yanıtlar. Özellikle de savcılar, savunma avukatları ve yargıçlar. Bir siyasetçi suçsuz kişileri suçlayarak kamuoyunun gözünde kendisini çürütmeye kalkmışsa kendi çıkarı için iftiracılıktan medet umduğundan ötürü itibarını yitirir ve hatta siyasal yaşamını sıfırlamış olur. Tabii hukuk bilincinin gelişmiş olduğu toplumlarda. İddia edildiği gibi Türkler genel olarak tarih ve hukuk bilincinden gerçekten yoksun mudurlar? Yani karşılaştıkları söylem, olay ve suçlamalara daha geniş bir çerçeve içinden bakarak bunların nedenleriyle kaynaklarını daha derinliğine merak etmez ve gerek tarih gerek hukuk bilgisiyle donatılmış kadrolardan daha ciddi ve tutarlı açıklamalar beklemezler mi? Tarihi çarpıtan demagojilere de kınsız suçlamalara da kafa sallamakla mı yetinirler? Şayet öyleyse ki sözlü dönemden yazılı döneme geçememiş köylü toplumlarında öyledir, ikide bir de yanıltıla dolandırıla okkanın altına daha bir hayli gidecekler demektir.